Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 64.
Papaz gelinle damada dönerek pembe kuşamı gösterdi. İkisi de halıyı ilk basanın gerçek aile reisi olacağı söylentisini duymuşlardı. Ama ne Levin ne de Kitty birkaç adım attıkları sırada bunu akıllarına getirmemişti. Aynı şekilde de insanların uyarılarını, tartışmalarını duymamışlardı. Kimleri halıyı ilk önce Levin'in bastığını, kimleri Kitty'nin bastığını, kimleri de ikisinin de aynı anda bastıklarını öne sürüyordu. Evlilikle tümünü özgünce ve kendi istekleriyle yaşamlarını birleştirdikleri konusunda her zamanki sorular ve kendi kulaklarına bile yabancı gelen yanıtların alınmasından sonra yeni bir ayin başladı. Kitty duaları dinledi, anlamlarını kavramaya çalıştı ama başaramadı. Tören ilerledikçe dikkatini toplamasını engelleyen büyük bir sevinçle yüreğinin dolup taştığını hissetti. Tanrı'ya yeni evlilerin çok mutlu olmaları için yakarıldı. Kadının Adem'in kaburgasından yaratıldığı, kocasıyla birleşmek için annesiyle babasından ayrılması gerektiği ve bunun büyük bir giz olduğu anımsatıldı. Tanrı'ya İzak ile Rebeka'yı, Yusuf'u, Musa ile Sefora'yı kutsadığı gibi onları kutsaması için, birlikte uzun yıllar yaşamaları ve çocuklarının çocuklarını görme mutluluğunu vermeleri için yakarıldı. Bütün bunlar çok iyi, başka türlü de olamazdı diye düşünüyordu Kitty. Elinde olmadan kendisine bakan insanlara da geçiveren neşeli bir gülümseme yüzünü aydınlattı. Papazın uzattığı tacı, Prens Cherbatsky üç düğmeli eldivenli titrek eliyle Kitty'nin başının üzerine kaldırdığı anda çevreden "Onu başına iyice oturtun" diye öğütlediler. "Başıma takın onu" diye fısıldadı Kitty gülümseyerek. Levin ona doğru döndü. Yüzündeki mutluluk pırıltısı aklını başından aldı. Kitty'nin duyguları farkında olmadan ona da geçiyor, o da Kitty gibi kendini mutlu ve huzurlu hissediyordu. Kutsal mektupları, dışarıdaki halkın sabırsızlıkla beklediği, diyakozun sesinin dalga dalga akışını sevinç içinde dinlediler. Suyla karışık kırmızı ılık şarabı kupadan neşeyle içtiler. Papazın atkısını geriye iterek ellerini kendi elleriyle tutup onları rahlenin çevresinde döndürmesini daha büyük bir neşeyle izlediler. O sırada bas şarkıcı "Ey İsa sevin" diyerek şarkı söylüyordu. Arkalarından gelin ve damadın taçlarını tutan Cherbatsky ile Çirikol neşeyle gülerek gelinin eteklerine dolaşmamak için çırpınıyorlardı. Papaz durduğu zaman bazen geride kalıyorlar, bazen de gelinle damada çarpıyorlardı. Kitty'nin tutuşturduğu sevinç kıvılcımı kilisedekilere bulaşmış gibiydi. Levin papazla çömezin bile gülümsememek için kendilerini tuttuklarını sanıyordu. Taçlar çıkarılınca papaz son duaları okudu ve yeni evlileri kutladı. Levin Kitty'ye baktı. Onu şimdideki hiç böylesine güzel görmemişti. Yüzüne yayılan mutluluk kıvılcımı onu değiştiriyordu. Konuşmak istedi ama törenin henüz bitmemiş olmasından korkarak durdu. Papaz onu bu sıkıntıdan kurtardı. Tatlı bir sesle "Karınızı öpünüz. Siz de kocanızı öpünüz" dedi. Sonra ellerinden mumları aldı. Levin kendisine gülümseyen dudaklara bir öpücük kondurdu. Kolunu Kitty'ye uzattı. Kendini ona daha yakın hissetmekten duyduğu yeni ve tuhaf bir duyguyla kiliseden çıktı. Buraya kadar olanların gerçek olduğunu bir türlü inanamamıştı ve hala da inanamıyordu. Ama ikisinin şaşkın bakışları karşılaşınca Levin gerçekten de birbirlerinin olduklarını hissetti. O akşam yemekten sonra yeni evliler köye gittiler. Anna ile Vronsky 3 aydır Avrupa'da dolaşıyorlardı. Venedik'i, Roma'yı, Napoli'yi gezmiş, şimdi bir süre kalmayı tasarladıkları küçük bir İtalyan kentine gelmişlerdi. İnce pudralanmış gül saçları ensesinden yukarı doğru bir çizgiyle ayrılmış, geniş beyaz göğüslüğünün üstüne önü açık bir frak giymiş, yuvarlak göbeğinin üstünde bir deste saat kordonu sallanan etkili baş garson bir beyin sorularını elleri ceplerinde gözlerini küçümseyerek kırparak baştan savma yanıtlar veriyordu. Peron'un karşı yanından gelen ayak seslerini duyunca baş garson başını çevirdi ve otelin en güzel dairesinde kalmakta olan Rus kontunu fark etti. Hemen ellerini saygıyla cebinden çıkarıp eğildi, ona bilgi verdi. Komisyoncunun geldiğini, daha önce görüştükleri sarayın yöneticisinin kira sözleşmesini imzalamaya razı olduğunu söyledi. "Ya çok iyi," dedi Vronsky. "Hanımefendi burada mı?" "Hanımefendi çıkmıştı ama az önce döndü," dedi baş garson. Vronsky geniş kenarı yumuşak şapkasını çıkardı, mendiliyle alnında ve saçlarındaki teri sildi. Saçlarını dazlaklığını örtmek için arkaya taramıştı. Sonra orada oturup kendisini süzen beye dalgın dalgın baktı. Vronsky uzaklaşacağı sırada baş garson, Bu bay Rus'muş, sizi sordu dedi. Vronski bu tür karşılaşmalardan kaçınamayacağından sıkılmıştı. Ama yine de tek düze yaşantını canlandıracak bir şey bulmuş olduğuna sevinerek geri döndü. Bakışları yabancının bakışlarıyla karşılaşınca her ikisinin gözleri parladı. Golinichev, Vronski. Gerçekten de bu Vronski'nin askeri okuldan arkadaşı Golinichev'di. Liberal Parti üyesi olduğundan okuldan ayrılmış, askerlik yapmamıştı. İki arkadaş birbirlerini kaybetmişler ve o günden beri ancak bir kez karşılaşmışlardı. Bu karşılaşmalarında Vronski onun akıllı davranarak liberal bir yol seçtiğini ve bu yüzden de askerlik mesleğini küçümsediğini anlamıştı. Bunun sonucunda Vronski'ye karşı yaşayışım hoşunuza gitsin ya da gitmesin bana vız gelir. Beni tanımak istiyorsanız önce saygı gösterin dercesine soğuk ve gururlu bir tavır takınmıştı. Gorice Vronski'ye çok kayıtsız davranmış ama yine de onunla görüşmek istediğini belirtmemişti. Bununla birlikte birbirlerini tanıyınca sevinçten çığlık attılar. Vronski böyle bir durumda çok sevineceğini hiç inanamazdı. Belki de içinde yaşadığı sıkıntının farkında değildi. Eski arkadaşıyla son karşılaşmalarının üzerinde bıraktığı tatsız etkiyi unutarak ona neşeyle elini uzattı. İlk anda Golinichev'in yüzünde beliren endişeli anlam yerini neşeye bıraktı. Sana rastladığıma çok sevindim dedi Vronski beyaz sağlam dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle. Vronski adını söylendiğini duydum ama bunu sana olup olmadığını bilmiyordum. Ben de çok sevindim. Odama gelsene. Ne yapıyorsun bakalım? Ben mi? 2 yıldır buradayım, çalışıyorum. Ya dedi Vronski. Haydi gel gidelim. Ruslara özgü, uşakların yanında gizlemek istedikleri şeyleri Fransızca söyleme alışkanlığıyla Fransızca olarak Bayan Karenina'yı tanıyor musun? Birlikte yolculuk yapıyoruz. Onun yanına gidiyordum. Konuşurken Golinichev'in yüzüne dikkatle bakıyordu. Ya bilmiyordum dedi. Golinichev umursamaz görünerek aslında çok iyi biliyordu. Geleli çok oldu mu? Vronski hala arkadaşının yüzüne bakarak 3 gün oldu dedi. Olayları gerçek yüzüyle gören kibar biri. Onu Anna ile tanıştırabilirim dedi Vronski kendi kendine. Golinichev'in yüzündeki anlamı kavramış ve onun konuyu neden değiştirdiğini anlamıştı. Vronski bu 3 ay boyunca biriyle her karşılaştığında o insanın Anna ile olan ilişkisini nasıl değerlendirdiğini düşünmüştü. Çoğunlukla insanlar durumu gerektiği gibi görüyorlardı. Ama onlara gerektiği gibinin anlamını sorulmuş olsa yanıt verirken güçlük çekerlerdi. Aslında Vronski'nin durumunu gerektiği gibi anlayanlar bir şey anlamıyorlardı. Ama duyarlı ve karışık sorunlarla karşılaşan kibar insanların davrandıkları gibi davranıyorlar, bu konuda ağızlarını açmamakla yetiniyorlardı. Alıştırmalardan ve sorulardan kaçınıyorlar, durumun anlam ve önemini çok iyi anlamış gibi görünüyor, kabul ediyor, hatta onaylıyorlar ama bunu uygunsuz bulup açıklamanın gereksiz olduğunu düşünüyorlardı. Vronski, Golinichev'in de bu adamlardan olduğunu hemen anladı ve bu yüzden onu gördüğüne bir kat daha sevindi. Gerçekten de Vronski onu Anna ile tanıştırınca Golinichev'in ona davranışı tam istediği gibi oldu. Golinichev görünüşte hiç kendini zorlamadan, sıkıntı yaratacak her türlü konuşmadan sakınıyordu. Anna'yı tanımayan Golinichev onun güzelliğini, durumunu kolaylıkla kabullenişini vuruldu. Vronski ona Golinichev'i tanıttığı zaman kızarmıştı. Güzel yüzünü kaplayan bu çocuksu kırmızılık eski askerin çok hoşuna gitti. Ama özellikle bir yabancının önünde herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için Anna'nın Vronski'yi Alexei diye çağırmasındaki doğal davranışa hayran oldu. Anna bu ülkede Palozzo adı verilen bir eve yerleşeceklerini söyledi. Durumunu bu denli sade ve açık bir şekilde karşılaması Golinichev'in hoşuna gitmişti. Alexei Aleksandrovich'i ve Vronski'yi tanıyan Golinichev, yaşam ve enerji dolu bu genç kadına hak vermeden edemedi. Anna'nın bile anlayamadığı şeyi anladığını sandı. Kocasının ve oğlunun mutsuzluğuna neden olduğu, onurunu yitirdiği halde nasıl olup da bu denli mutlu ve neşeli olabiliyordu. Bu Palozzo'nun adı kılavuzda geçiyor dedi Golinichev. Orada Tintoretto'nun son dönem tablolarından biri var. Şöyle yapalım. Hava çok güzel. Gidip evi bir kez daha görelim dedi Vronski Anna'ya. Tabii şapkamı giyeyim. Havanın sıcak olduğunu söylüyordunuz diye ekledi. Kapının yanında durup Vronski'ye sorarcasına baktı. Yüzü yeniden kızarıvermişti. Vronski bu bakıştan Golinichev ile ilişkisinin nasıl olduğunu, ona gerektiği gibi davranıp davranmadığını sorduğunu anladı. Anna'ya uzun uzun sevgiyle bakarak, hayır fazla sıcak değil dedi. Anna Vronski'nin kendisine hoşnut olduğunu anladı. Gülümseyerek hızlı hızlı çıktı. İki arkadaş sıkıntıyla birbirlerine bakıyorlardı. Anmaya hayran kaldığı açıkça belli olan Golinichev ondan söz etmek isterdi ama ne söyleyeceğini bilemiyordu. Vronski de onun Anna'dan söz etmesini istiyor ama aynı zamanda da bundan korkuyordu. Vronski konuşmayı değiştirmek için "Demek buraya yerleştin," dedi. "Hep aynı işlerle mi uğraşıyorsun?" diye sürdürdü. Arkadaşının bir kitap yazmakta olduğunu hanımsayarak. Golinichev sorudan hoşnut olarak kızardı. "Evet, iki ilkenin ikinci bölümünü yazıyorum," dedi. "Daha doğrusu henüz yazmıyor, hazırlık yapıyorum. Materyal topluyorum. Bu kitap çok geniş olacak. Hemen hemen tüm soruları kapsayacak. Biz de Rusya'da Bizans'ın mirasçıları olduğumuz kabul edilmiyor." Ardından uzun ve heyecanlı bir açıklamaya girişti. Vronski önceleri sıkıldı çünkü yazarın çok tanınmış bir yapıt gibi kendisine sözünü ettiği iki ilkeyi bilmiyordu. Ama Golinichev düşüncelerini açıklamaya başlayınca Vronski iki ilkeyi okumamış olsa bile açıklanan düşünceleri izleyebildiğini ve ilgiyle dinlediğini gördü. Çünkü Golinichev çok güzel konuşuyordu. Bununla birlikte arkadaşının heyecanlanması onu hem şaşırtmış hem de kızdırmıştı. Golinichev konuştukça gözleri parlıyor, karşısında olduklarını hayal ettiği düşmanlarına gittikçe daha acelece yanıtlar veriyor, yüzünde daha sinirli bir anlam beliriyordu. Vronski, Golinichev'in askeri okulda zayıf, canlı, saf, iyi yürekli, sınıfın her zaman en iyisi olduğunu anımsadı. Ondaki bu heyecanın nedenlerini anlayamıyor ve bunlarla ilgilenmiyordu. Asıl beğenmediği yan da Golinichev'in iyi bir çevreden gelmesine karşılık kendini bazı değersiz yazarlarla bir tutması, onlara öfkelenmesiydi. Buna değer miydi? Vronski buna değer vermiyordu. Ama yine de Golinichev'in acı çektiğini hissediyor ve ona acıyordu. Anna'nın yanlarına döndüğünü bile fark etmeden heyecanlı ve acele acele düşüncelerini belirtmeyi sürdüren Golinichev'in hareketli ve yakışıklı sayılan yüzünde mutsuzluk, hatta delilik belirtileri açıkça görülüyordu. Anna şapkasını ve pelerinini giymişti. Güzel eliyle tuttuğu şemsiyesiyle sinirli sinirli oynayarak Vronski'ye yaklaştı. Vronski Golinichev'in üzerine dikilmiş bakışlarından kurtulduğuna sevindi. Yaşam dolu, neşe saçan sevimli arkadaşına yeni bir aşkla baktı. Golinichev kendini zorla toparladı. Üzgün ve asık bir yüzde kala kaldı. Ama herkese karşı sıcak duygular besleyen Anna, özellikle o anda daha fazlaydı bu, neşesiyle onu da neşelendirivermişti hemen. Birçok konuşma konusuna el attıktan sonra Golinichev'i çok iyi bildiği resim konusuna sürükledi. Onu ilgiyle dinledi. Yürüyerek eve gidip evi gezdiler. Dönüşte Golinichev'e, "Bir şeye çok sevindim. Alexei'nin güzel bir atölyesi olacak," dedi Anna. Vronski'ye dönüp Rusça olarak, "Bu odayı kesinlikle almalısın," dedi. Golinichev'in yanında ona "sen" demeye çekiniyordu. Çünkü yalnız yaşamlarında Golinichev'in artık yakın bir dostları olacağını, ondan hiçbir şey saklamaması gerektiğini biliyordu. Golinichev Vronski'ye dönerek, "Resimle uğraşıyor musun?" diye sordu. Vronski kızararak, "Eskiden uğraşmıştım, şimdi fazla ilgilenmiyorum," dedi. Anna neşeli neşeli gülümseyerek, "Çok yeteneklidir," dedi. "Bu konudan pek anlamam ama anlayanlar bunu söylediler bana." Anna manevi kurtuluşunun ve sağlığına kavuşmasının bu ilk döneminde kendini bağışlanmayacak derecede mutlu ve yaşama sevinciyle dolu hissediyordu. Kocasının yapmış olduğu kötülüğü anımsamak mutluluğunu bozmuyordu. Bu anı bir yandan aklının alamayacağı kadar korkunçtu. Öte yandansa kocasının mutsuzluğu ona böyle büyük bir mutluluk veriyordu ki pişman olması olanaksızdı. Hastalığından sonra olan biten her şeyi anımsaması, kocasıyla barışmaları, bozuşmaları, Vronski'nin yaralanması, onun dönüşü, boşanma hazırlıkları, Anna'nın kocasının evinden ayrılışı, oğluyla vedalaşması, tüm bunlar Vronski ile birlikte yurt dışındayken kurtulduğu bir karabasan gibi geliyordu ona. Kocasına yaptığı kötülüğün anısı onda bir kin duygusu uyandırıyordu bu. Deniz kazasında kendisine sarılan birini silkip atmaya benziyordu. Adam boğulursa boğulsun bu elbette üzücüydü onun için. Ama ötekinin kurtulması için yapabileceği tek şey buysa bu korkunç ayrıntıları anımsamak neye yarardı? Bozuşmaların ilk anlarında aklına gelen, şimdi ise geçmişte kalan bir tek düşünce onu yatıştırıyordu. "Bu adamın mutsuzluğuna neden olan benim," diyordu içinden. "Ama hiç olmazsa bundan yararlanmayacağım, ben de acı çekeceğim. Bundan böyle benim için değerli olan her şeyden, onurumdan ve oğlumdan vazgeçiyorum. Bir günah işlediğime göre ne mutluluk ne de boşanmak istiyorum. Utancıma ve oğlumdan ayrı kalmaya dayanacağım."
Ayrım sonu.